Bir önceki bölümümüzde ölüm karşısında bilim çaresizdir demiştik. Bu yönde insanın iflas ettiği yerde İsa Mesih başlar. Ölümden dirilişte bir gerçektir. Yuhanna 11. bölüm 16. ayette ikiz diye anılan Thomas öbür öğrencilere biz de gidelim onunla birlikte ölelim dedi. İsa Lazar'ı diriltiyor. Thomas karamsar biri değil mi? İsa ile beraber kendisinin de öleceğini zannediyordu. Aslında İsa ile ölmeye hazır ve istekliydi. Petrus gibi bunu yürekten söylediğine inanıyorum. Yuhanna 11. bölüm 17 ila 19. ayetler arasında İsa Betanya'ya yaklaşınca Lazar'ın 4 gündür mezarda olduğunu öğrendi. Betanya, Yeruşalim'e 15 ok atımı kadar uzaklıktaydı. Birçok Yahudi kardeşlerini yitiren Marta ile Meryem'i avutmaya gelmişti diye yazar. Betanya, Yeruşalim'in altın kapısından yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bir kasabadır. Yeruşalim'deki Yahudilerden birçoğu Marta ve Meryem'e başsağlığı dilemek amacıyla bu yolu yürüyerek gelmişlerdi. Öyle anlaşılıyor ki Meryem ile Marta'nın ailesi Betanya'nın önde gelen ailelerindendi ve Yeruşalim'de de çok iyi tanınmaktaydılar. Yuhanna 11. bölüm 20 ila 22. ayetler arasında Marta İsa'nın geldiğini duyunca onu karşılamaya çıktı. Meryem ise evde kaldı. Marta İsa'ya, "Ya Rab," dedi, "burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen Tanrı'nın onu sana vereceğini biliyorum." Marta her zaman sinirli, saldırgan bir karakteri yansıtıyordu. Hareketli, girişken, hamarat bir kadındı. Sağlam, iman sahibiydi ama aynı zamanda sabırsızdı ve Tanrı'nın isteğine boyun eğmede gönülsüzdü. Marta'ya kıyasla Meryem çok daha ağırbaşlı ve evde oturmaya istekli birisiydi. İsa'nın ayakları altında oturup onun sözlerini dinlemeye her zaman hazırdı. Burada Marta'nın İsa Mesih'in ayakları dibinde biraz daha fazla oturup ondan öğrenmesi gerektiğini görmekteyiz. Çünkü bakın İsa'ya şöyle demişti, "Biliyorum, eğer Tanrı'dan dilersen, Marta, onun Tanrı olduğunu hala anlamıyor musun? O insan bedenine bürünmüş Tanrı'nın kendisidir. O senin sofranda, evinde konuk olmuş, pişirdiğin yemeklerden, tatlılardan yemiş olduğu halde sen onun Tanrı olduğunu hiç fark etmedin değil mi? Evet dostum, onun ayakları dibinde oturup ondan öğrenmeye ne kadar çok ihtiyacımız var." Yuhanna 11. bölüm 23 ila 26. ayetler arasında İsa, "Kardeşin dirilecektir," dedi. Marta, "Son gün, diriliş günü onun dirileceğini biliyorum," dedi. İsa ona, "Diriliş ve yaşam benim," dedi. "Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun?" Marta ölülerin dirileceğine inanan birisiydi. Ama dinleyin, gelecekte göksel bir bedene sahip olacağımıza inanmak için gereken iman, Rabbi bekleyenlerin güçlerini şimdi tazeleyeceklerine inanmak için gerekli olan imandan daha azdır. Ya da yarın Tanrı için yaşayabileceğine inanmak, Rabbin yeryüzüne geleceğine ve ölülerin dirileceklerine inanmaktan daha zordur. Yaslı olanları bir gün siz de kaybettiğiniz yakınınızı göreceksiniz diyerek teselli etmek çok kolaydır. Bu sözleri söylemek için fazla bir iman gerekmez ama öte yandan, "Ben yakınımı kaybettim ama Tanrı'nın benimle olduğuna ve her şeyi yerli yerinde yönlendireceğine olan güvenle büyük bir teselli buluyorum," diyebilmek çok büyük bir iman gerektirir. Bu ayette de görüleceği gibi Marta eski antlaşma öğretilerinden ölülerin bir gün dirileceğini bildiği halde İsa Mesih'in ona o anda yardım edebileceğine inanmıyordu. İsa ona şöyle dedi, "Marta, sen benim diriliş ve yaşam olduğumu bilmiyor musun?" Evet, varlığımızda İsa Mesih'e sahipsek o zaman yaşama da sahibiz. "Bana iman eden ölmüş olsa da yaşayacaktır." Burada geçen "ölmüş olsa da" sözü ruhsal ölümdür. Bir insan ruhsal olarak ölse dahi yaşayacaktır. Ona iman eden kişi asla ölmeyecektir. Yaşam insanın Rab İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul ettiği anda başlar. Her kim yaşar ve İsa Mesih'e iman ederse asla ölmeyecektir. Çünkü o kişi için İsa Mesih zaten bir kez ölmüştür. Yani bu kişi kendi günahlarının karşılığı, cezası olarak asla ölmeyecektir. Hiçbir zaman Tanrı'dan kopmayacak, ayrı kalmayacaktır. İsa Mesih'in de sorduğu gibi, "Sen buna iman ediyor musun?" Yuhanna 11. bölüm 27. ayette Marta, "Evet ya Rab," dedi. "Senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim." Marta da burada Petrus'un verdiği tanıklığın aynısını veriyordu. İsa'nın Mesih olduğunu o da anlamıştı. Yuhanna 11. bölüm 28. ayette bunu söyledikten sonra gidip kız kardeşi Meryem'i gizlice çağırdı. "Öğretmen burada seni çağırıyor," dedi. Yuhanna 11. bölüm 29 ila 31. ayetler şöyle devam eder. Meryem bunu işitince hemen kalkıp İsa'nın yanına gitti. İsa henüz köye varmamıştı. Hala Marta'nın kendisini karşıladığı yerdeydi. Meryem'le birlikte evde bulunan ve kendisini teselli eden Yahudiler, onun hızla kalkıp dışarı çıktığını gördüler. Ağlamak için mezara gittiğini sanarak onu izlediler. Marta, kardeşi Meryem'e Tanrı'nın bu olaya müdahale edeceğini gizlice söylediği halde tüm kalabalık mezarlığa doğru gitmeye devam ediyordu. Meryem'in İsa ile karşılaşacağını bilmiyorlardı. Yuhanna 11. bölüm 32. ayette Meryem İsa'nın bulunduğu yere vardı. Onu görünce ayaklarına kapanarak "Ya Rab," dedi. "Burada olsaydın kardeşim ölmezdi." Meryem Marta ile beraber Rab'be "Eğer burada olsaydın kardeşim ölmeyecekti," diyordu. Lazar öldüğü zaman İsa Beytanya'da değil başka bir yerdeydi. Eğer Beytanya'da olmuş olsaydı o zaman Lazar'ın ölümüne izin vermeyebilirdi. İşte bu nedenledir ki İsa Mesih daha sonra kendisinin bu dünyadan gitmesinin, ayrılmasının çok daha uygun ve iyi olduğunu söyleyecekti. İsa'nın gitmesinin niçin uygun olduğu bu olayda açıkça görülmektedir. İsa Mesih fiziksel bedende bulunduğu sürece coğrafi açıdan sınırlandırılmış olacaktı. Eğer İsa sizin kentinizde olsaydı o zaman benim yaşadığım kentte bulunamazdı. Eğer İsa gitmeseydi tesellici olan Kutsal Ruh'u göndermeyecekti. Ama şimdi Kutsal Ruh geldiğine göre o her yerdedir. O bugün her Mesih inanlısının yüreğine yerleşmiştir. Bu nedenle Kutsal Ruh benim olduğum yerde, sizin olduğunuz yerde ve dünyanın her bir köşesinde. Evet, Mesih inanlısı olan her yerde aynı anda bulunabilir. Yuhanna 16. bölüm 7. ayette size gerçeği söylüyorum. Benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem yardımcı size gelmez ama gidersem onu size gönderirim. Yuhanna 11. bölüm 33 ila 35. ayetler arasında Meryem'in ve onunla gelen Yahudilerin ağladığını gören İsa'nın ruhunu hüzün kapladı, yüreği sızladı. Onu nereye koydunuz diye sordu. Ona, "Ya Rab gel gör," dediler. İsa ağladı. Sevdiğiniz birisinin ölümü karşısında Tanrı'nın neler hissettiğini bilmek istiyorsanız buradaki olaya bakın. İsa ruhunda çok sıkılmış ve üzülmüştü. Ölüm tüyler ürpertici bir olaydır. Onun sizin acınızı paylaştığından, acınızı, üzüntünüzü anladığından emin olabilirsiniz. Onun gösterdiği yakınlık yaşayanlar içindir. Ölüyü ne yapacağını çok iyi biliyordu. İsa ağladı. Bu ayet kutsal kitabın en kısa ayetidir. Yuhanna bölümünde İsa Mesih'in tanrılığı ön planda olduğu halde burada İsa Mesih'in tam bir insan yönünü daha görüyoruz. Öylesine tam bir insandı ki İsa onlara Lazar'ı nereye koyduklarını bile soruyordu. Evet, Tanrı'nın bir cenaze töreninde neler hissedebileceğini bu ayetlerde açıkça görüyoruz. İsa Tanrı olduğu halde burada bizimle birlikte gözyaşı döküyor. Yüreğinde acı ve üzüntü hissediyordu. Bazı inanlılar cenazede ağlamamalı şeklinde bir görüşe sahiptirler. İnsan kendini ağlayıp ağlamama konusunda kontrol edemez ki. Duygusal bir varlık olan insan hayatın çeşitli olaylarında duygularını bazen ağlayarak, bazen gülerek, bazen de hırçınlaşarak gösterir. Ölüm olayı hiç de hoş bir olay değildir. Korkunç ve üzüntü verici bir olaydır. Bakın İsa Mesih bile burada sevdiği bir dostunun ölümü karşısında ağlamıştı. Yuhanna 11. bölüm 36. ayette Yahudiler, "Bakın onu ne kadar seviyormuş," dediler. Ama işlerinden bazıları, "Körün gözlerini açan bu kişi Lazar'ın ölümünü de önleyemez miydi?" dediler. Yahudiler burada konuyu anlamamışlardı. İsa'nın Lazar'ı çok sevdiği için ağladığını zannediyorlardı. Oysa İsa Mesih'in ağlaması Lazar'ı sevmiş olmasından kaynaklanmıyordu. O ölüler için değil, yaşayanlar için ağlıyordu. Dikkat ederseniz Yahudiler hala doğuştan kör olan adamın İsa Mesih tarafından iyileştirildiği olayı anımsıyorlardı. Bu olay onların üzerinde büyük bir etki bırakmıştı. Yuhanna 11. bölüm 38 ila 40. ayetler arasında İsa yine derinden hüzünlenerek mezara vardı. Mezar bir mağaraydı. Girişinde de bir taş duruyordu. İsa, "Taşı çekin," dedi. Ölenin kız kardeşi Marta, "Rab, o artık kokmuştur. Öleli 4 gün oldu," dedi. İsa ona, "Ben sana iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi?" dedi. Bazı insanlar bugün ölüm konusunu hafife almaktadırlar. Bunu yapanlar ölümün hoş bir masal olarak görülebilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışmaktadırlar. Ama gerçeği kabul edelim. Yüzü makyajla güzelleştirilerek, cesede pahalı bir elbise giydirerek ve cenazeyi çiçeklerle süslü bir tabuta yerleştirerek ölümü hoş bir olay haline getiremeyiz. Her ne kadar bütün bunlar ölüm olayı ile gelen şoku azaltmak amacıyla yapılıyorsa da ölüm başlı başına korkunç ve soğuk bir olaydır. Marta Lazar'ın 4 gündür ölü olduğunu, cesedin artık kokmaya başlamış olabileceğini söylüyordu. Bu bazılarının hoşuna gitmemiş olabilir ama ölüm böyledir. Acımasızdır, korkunçtur. Ölümde çürüme, kokma söz konusudur. Mide bulandırıcıdır ama kaçınılmaz bir gerçektir bu. Böyle bir durumun düzeltilebilmesi için kesin bir mucize gerçekleşmeliydi. Yoksa başka hiçbir şey yapılamazdı. Yuhanna 11. bölüm 41 ve 42. ayetlerde bunun üzerine taşı çektiler. İsa gözlerini gökyüzüne kaldırarak şöyle dedi. Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni her zaman işittiğini biliyordum. Ama bunu çevrede duran halk için beni senin gönderdiğine iman etsinler diye söyledim, diye yazar. Unutmayalım ki tüm bu olaylarla ilgili gelişmeler Tanrı'nın yüceltilmesine yöneliktir. İsa Mesih sesli olarak yaptığı bu duada biraz sonra gerçekleştireceği işin babanın isteği olduğunu ve bu olay aracılığıyla baba Tanrı'nın yücelik bulacağını söylüyordu. İsa Mesih burada insanlar onun bu sözlerini duysunlar diye sesli olarak dua ediyordu. Yuhanna 11. bölüm 43 ve 44. ayetlerde bunları söyledikten sonra yüksek sesle "Lazar, dışarı çık," diye bağırdı. Ölü, elleri ayakları sargılarla bağlı, yüzü peşkirle sarılmış olarak dışarı çıktı. İsa oradakilere "Onu çözün, bırakın gitsin," dedi. Ben İsa tarafından ölümden diriltilen insanların sayısının çok daha fazla olmuş olabileceğini düşünüyorum. Hastalıklarına şifa bulanların sayısının binlerce, gözleri açılan körlerin sayısının da yüzlerce olduğu kanısındayım. İncil kayıtları İsa Mesih'in mucizelerinin sadece bazılarından söz eder. Çünkü İsa Mesih'in gerçekleştirdiği ama kayıtlara geçmeyen daha birçok mucize olmuştur. Ama söylediğim gibi bunlar kayıtlara geçmemişlerdir. Lazar olayında Lazar'a yaşamı kendi eski bedenine geri verilmişti. Nitekim Lazar mezardan çıkarken elleri ayakları hala sargılarla bağlı, yüzü de bezlerle sarılı durumdaydı. Rabbimiz İsa Mesih ise ölümden dirilirken gömüldüğü zaman kendisine sarılan kefen bezlerini olduğu gibi yerinde bırakarak dirilmişti. İsa Mesih bu kefen bezlerini bozmadan içinden sanki sıyrılıp çıkmıştı. Bu nasıl olmuştu biliyor musunuz? İsa Mesih ölümden dirildiği zaman yüceltilmiş bir bedenle dirildiği için. İsa Mesih böyle yüceltilmiş bir bedenle dirildiği için kendisindeki bu diriliş bedenine hiçbir fizik yasası engel olamıyordu. İsa dirilişte aldığı bu yüceltilmiş bedeniyle mezarı kapatan mezar taşını kaldırmaya gerek duymadan mezardan dışarıya çıkabilmiş, bütün kapıları kapalı olan odalara duvarların arasından geçebilmiştir. Bütün bunlarda çok güzel bir kurtuluş resmi görmekteyiz. Bizler hepimiz suçlarımız ve günahlarımız içerisinde Tanrı'ya ölüydük ama artık Mesih İsa'da Tanrı'ya diriyiz. Ama bakın sevgili dostum, her birimiz hala bu kefenler içerisinde dolaşıyoruz. Ne demek istediğimi biraz açayım. Elçi Pavlus Romalılara yazdığı mektupta 7. bölüm 15 ila 24. ayetler arasında şöyle diyordu. Ne yaptığımı anlamıyorum. Çünkü istediğimi yapmıyorum. Nefret ettiğim ne ise onu yapıyorum. Ama istemediğimi yaparsam yasanın iyi olduğunu kabul etmiş olurum. Öyleyse bunu artık ben değil, içimde yaşayan günah yapıyor. İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyi yapmaya istek var ama güç yok. İstediğim iyi şeyi yapmıyorum. İstemediğim kötü şeyi yapıyorum. İstemediğimi yapıyorsam bunu yapan artık ben değil, içimde yaşayan günahtır. Bundan şu kuralı çıkarıyorum. Ben iyi olanı yapmak isterken karşımda hep kötülük vardır. İç varlığımda Tanrı'nın yasasından zevk alıyorum. Ama bedenimin üyelerinde bambaşka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor. Ne zavallı insanım. Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Bu sözler kurtulmamış birinin söylediği sözler değildi. Bu sözler İsa Mesih'in en büyük elçilerinden biri olan Pavlus'un sözleridir. İsa bizim bütün bu kefen bezlerimizden kurtulmamızı, özgür olmamızı istemektedir. Ne demişti İsa Mesih Lazar'a? Onu çözün ve bırakın gitsin. Yuhanna 11. bölüm 45 ila 46. ayetlerde o zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Ama içlerinden bazıları Ferisilere giderek İsa'nın yaptıklarını onlara bildirdiler. Bu insanlar gerçekleşen bu mucizeyi mecburen kabul etmek zorundaydılar. Belki ilginç bulacaksınız ama İncil'in Yuhanna bölümünün hemen hemen ortasına gelmiş olduğumuz bu aşamada Rab İsa Mesih'in halka yönelik hizmetleri de son buluyordu. İsa Mesih'in halka yönelik hizmetleri vaftizci Yahya'nın İsa'yı Tanrı kuzusu olarak adlandırdığı zaman başlamıştı ve şimdi de burada Lazar'ı ölümden diriltmesiyle son buluyordu. Bundan sonraki 10 bölüme Yuhanna İsa Mesih'in ölümünden önceki son 48 saatte olup bitenleri kayda geçirecek. Böylece İsa Mesih'in ilk 32 yıl, 11 ay, 3 hafta ve 5 günde yapmış olduklarına ayırdığı yer kadar son 48 saatte yaptıklarına da aynı uzunlukta bir yer ayıracaktır. Diğer İncil yazarları da bu aynı yolu izlemişlerdir. Bunların hepsi İsa Mesih'in son 8 gününde yaşanan olaylar üzerinde büyük ağırlıkla durmuşlardır. İncil'in ilk 4 bölümünün tamamının altında 89 bölüm vardır. Bu bölümlerden 4 tanesi İsa Mesih'in yaşamındaki 32 yılı, 85 tanesi ise son 3 yılı anlatır. Geri kalan bu 85 bölümün 27 bölümü ise İsa Mesih'in son birkaç günüyle ilgilidir ve İsa Mesih'in ölümüyle ölümden dirilişi konuları üzerinde durmaktadır. Sevgili dostum, İsa Mesih'in ölmediği, yerine bir başkasının öldüğü ya da ölümden dirilmediği şeklinde öne sürülen düşüncelerin hiçbirisi İncil'in gerçekleriyle uyum içerisinde değildir. İncil, İsa Mesih'in öldüğü ve ölümden dirildiği gerçeğini temel alarak yazılmıştır. 1. Korintliler 15. bölüm 1 ila 4. ayetler buna işaret eder. İncil yazarlarının hepsi daha sonra elçi Pavlus'un da izlediği yoldan giderek İsa Mesih'in ölümünü ve ölümden dirilişini esas almışlardır. Bu doğrultuda elçi Pavlus şöyle der. 1. Korintliler 2. bölüm 2. ayette. Aranızdayken İsa Mesih'ten ve onun çarmıha gerilişinden başka hiçbir şey bilmemeye kararlıydım. İsa Lazar'ı ölümden dirilttikten sonra bu şüpheci, imansız Yahudilerin iman edeceklerini düşünüyordunuz değil mi? Hayır, hiç de öyle olmadı. Anımsarsanız Rabbimiz daha önce Luka bölümünde kayıtlı olan şu sözleri söylemişti. Luka 16. bölüm 31. ayette. İbrahim ona, eğer Musa ile peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasından biri dirilse bile ikna olmazlar dedi. Tanrı'nın cenneti bırakıp bugün yeryüzünde kendisini göstermemesinin, mucizeler yapmamasının nedeni budur. İnanlılar topluluğu olan kilise, yeryüzünden alınıp büyük sıkıntı dönemi yaşandığı ve 1000 yıllık saltanat dönemi başladığı zaman büyük mucizelere tanık olacaktır ama bu mucizeler bile insanları ikna etmeye ne yazık ki yetmeyecektir. Bugün birçoklarının ve çoğunluğunun İsa Mesih'i bir yana attığı bir dönemde dahi İsa Mesih'e iman etmeye çağrılıyoruz. İnsanlar niye birçokları İsa'yı kabul etmiyor diyerek şikayet ediyorlar. Şikayet etmeye hiç gerek yok. İnsanlar günahı daha çok seviyorlar. İsa Mesih'in peşi sıra gitmemelerinin nedeni budur. İsa öldü, gömüldü ve tekrar ölümden dirildi. İncil'in haberi budur. Bu nedenle mucizeye gerek yok. Sorun yeterli kanıtın olmaması değil ama yüreklerdeki imansızlıktır. Yuhanna 11. bölüm 47. ayette bunun üzerine başkâhinler ve ferisiler yüksek kurulu toplayıp dediler ki, ne yapacağız? Bu adam birçok doğaüstü belirti gerçekleştiriyor. İsa Mesih'in kanını dökmeye karar vermiş bulunan din adamlarının, yobazlar sürüsünün sorunu İsa'nın iddialarına kanıt bulamayışı değildi. Kanıt vardı, hem de istediğiniz kadar çok kanıt vardı ortada. Ama onun düşmanları şöyle diyorlardı: bu adam çok mucize yapıyor. İsa'nın yapmış olduğu bu mucizeleri inkar edemiyorlardı. Ama öte yandan bunca mucizeyi gördükleri halde yine de iman etmiyorlardı. Sorun yüreklerindeki imansızlık ve körlüktü. Bunlar şeytani bir grup oluşturuyorlardı. O dönemdeki başkâhinlerin çoğu büyük çapta Sadukilerdi ve Sadukiler ölümden dirilmek de dahil olmak üzere hiçbir doğaüstü olayı ve mucizeyi kabul etmeyen, kutsal kitaptan sapmış insanlardı. Ferisler ise o gün İsrail'deki muhafazakar denen ve ortanın sağını oluşturan politik bir akımın üyeleriydi. Bu iki grup her şeyde birbirlerine karşıydılar ama burada İsa Mesih'e duydukları nefret ve onu öldürmeye yönelik hırsları nedeniyle ortak bir zeminde bir araya gelmişlerdi. Bu gelişimi ilk ekümenik hareket olarak adlandırabilirsiniz. İnsanlar İsa Mesih'i kabul etmek istemezlerse ona yönelik duydukları nefret nedeniyle kendilerine düşman olan gruplarla dahi kolayca işbirliğine girebilmektedirler. Bugün çeşitli dinsel gruplar ve tarikatlar arasında yaygın bir şekilde görülen bir gerçektir bu. Çoğunluk kutsal yazarda açıklanan İsa'yı kabul etmek istemiyor. Onlar daha liberal, ılımlı, suya sabuna değmeyen bir İsa peygamber görmek istiyorlar. Kutsal yazılarda açıklandığı şekliyle İsa Mesih'i kabul edenler ise her zaman azınlıkta olmuşlardır. Yuhanna 11. bölüm 48. ayette, böyle devam etmesine izin verirsek herkes ona iman edecek. Romalılar da gelip kutsal yerimizi ve ulusumuzu ortadan kaldıracaklar. Bu adamlar bu gidişle devrimle sonuçlanabilecek bir hareketin ortaya çıkmasından korkuyorlardı. Böyle bir durum karşısında Roma İmparatorluğu elbette elini kolunu sallamayacak, ayaklanmayı önlemek için birçok Yahudinin kellesi gidecekti. Korku onların her bir kararına yön veriyordu. Bugün de birçok kişiyi İsa Mesih'e gelmekten alıkoyan etkenlerin başında korku gelmektedir. İnanlı topluluklarında dahi Mesih'e olan tanıklığını gizleyen, çevreden çekinen ödlek insanlar ne yazık ki vardır. Aralarından biri, o yılın başkâhini Kayafas şöyle diyor. Yuhanna 11. bölüm 49 ila 52. ayetler arasında. İşlerinden biri, o yıl başkâhin olan Kayafa, hiçbir şey bilmiyorsunuz dedi. Bütün ulus yok olacağına, halk uğruna bir tek adamın ölmesi sizin için daha uygun. Bunu kendiliğinden söylemiyordu. O yılın başkâhini olarak İsa'nın ulusun uğruna ve yalnız ulusun uğruna değil, Tanrı'nın dağılmış çocuklarını toplayıp birleştirmek için de öleceğine ilişkin peygamberlikte bulunuyordu. Adamların düşüncelerini görüyorsunuz değil mi? Tüm Yahudi ulusu Roma'nın baskısı altında kalacağına İsa Mesih'in ölmesi çok daha hayırlı olacağını söylüyordu bu kişiler. İlginçtir, bu adamlar İsa'yı ölüme mahkum etmekle başarılı oldukları halde tüm İsrail ulusu yine İsa Mesih'ten sonra 70 yılında Romalı başkomutan Titus'un önderliğindeki Roma ordusunun saldırısına maruz kalarak darmadağın olmuş, çok büyük kayıplar vermiştir. Burada bir başka ilginç şeyle daha karşılaşıyoruz. O yıl kendisi başkâhin olduğu için Kayafas, İsa'nın ölümüyle ilgili olarak doğru bir kehanette bulunuyordu. Bu adamın ön bildirisinin doğru çıkması bizi şaşırtmamalıdır. Eski antlaşmadaki Balam gibi bu adam da geleceğe ilişkin doğru bir peygamberlikte bulunabilmiştir. Yuhanna 11. bölüm 53 ve 54. ayetlerde böylece o günden itibaren İsa'yı öldürmek için düzen kurmaya başladılar. Bu yüzden İsa artık Yahudiler arasında açıkça dolaşmaz oldu. Oradan ayrılarak çöle yakın bir yere, Efraim denilen kente gitti. Öğrencileriyle birlikte orada kaldı diye yazar. Bu sonun başlangıcıydı. İsa'yı açıktan açığa öldürmeye çalışıyorlar ve ona olan düşmanlıklarını hiç saklamıyorlardı. Efraim kentinin nerede bulunduğunu tam olarak bilmiyoruz. Büyük bir olasılıkla Yeruşalim'den epey uzakta, çölde küçük bir yerleşim bölgesi olabilir. Yuhanna 11. bölüm 55 ila 57. ayetler arasında Yahudilerin fısıh bayramı yakındı. Taşra'dakilerin birçoğu bayramdan önce arınmak için Yeruşalim'e gitti. Orada İsa'yı arayıp durdular. Tapınaktayken birbirlerine, ne dersiniz, bayrama hiç gelmeyecek mi diye soruyorlardı. başkâhinlerle ferisiler onu yakalayabilmek için yerini bilenlerin haber vermesini buyurmuşlardı. Her bir taraftan Yahudiler büyük kalabalıklar halinde Yeruşalim'e Fısıh Bayramı öncesinde kendilerini ruhsal anlamda temizlemeye gelmişlerdi. Sayısız emir ve kuralların bulunduğu bu temizlenme geleneklerinin yaşandığı o günlerde insanlar arasında İsa ile ilgili olarak çok çeşitli söylentiler ve görüşler dolaşmaktaydı. O yıl İsa Mesih'in Fısıh Bayramı kutlamalarına katılıp katılmayacağı büyük bir merak konusuydu. Halk Yahudilerin yüksek kurulu olan Sanhedrin'in İsa'nın peşinde olduğunu biliyordu. Evet, bu insanlar Musa peygamberin söylediklerine inanmadıklarına göre birisi ölümden dirilse dahi bunlar yine inanmayacaklardı. Dostum, tam bu noktada İncil Yuhanna bölümü İsa Mesih'in halka yönelik açık hizmetinin sonuna yaklaşmış oluyordu. Bundan sonraki bölümlerde ise daha önce söylediğimiz gibi İsa Mesih'in yeryüzündeki yaşamının son safhasına damgasını vuran olayları, gelişmeleri ve söylenen sözleri ele alacağız.